Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 35.
Ipswich'te verilen ipucuna dayanılarak Javasların tarihçisi ve sahipleriyle ilgili bilgiler mercek altına alındı. Geminin sahibi olan şirket oldukça küçük olduğundan uzak doğudaki vergi cennetlerinden birinde pirinçten bir tabela olmaktan ibaret bir bankanın çatısı altındaki paravan bir şirketin adının arkasına gizleniyordu. Gazın yüklenmiş olduğu Borneo'daki rafineri yasaldı ama gemi hakkında pek bir bilgileri yoktu. Geminin inşa edilmiş olduğu tersane bulundu. Gemi tam 6 defa el değiştirmişti ve geminin planları istendi. Amerikalılar bu planı dikkatle incelemeye aldılar. Bilgisayarda kullanılan grafik programlarıyla orijinali değilse de Javasların birebir kopyası elde edildi. En son bandırasını kullandı, kolay bayrak ülkesinin hükümetine etkileyici bir ziyarette bulunuldu. Ama bu Polinezyalı bir mercan adası hükümetiydi ve denetçilerin söz konusu gaz tankerinin buraya hiç uğramadığına ikna olmaları uzun sürmedi. Batı dünyası 3 soruya yanıt bulmak zorundaydı. Gemi gerçekten batmış mıydı? Batmadıysa şimdi neredeydi? Ve yeni adı neydi? KH-11 uydularını aramalarını Javaslara benzeyen gemiler üzerinde yoğunlaştırmaları konusunda talimat verildi. Nisan'ın birinci haftasına İskoçya'nın Edzell hava üssündeki ortak operasyon sonlandırıldı. Buradaki elemanlar artık batılı büyük gizli servis elemanlarından daha verimli sonuçlar elde edebilecek durumda değildiler. Michael McDonald rahatlamış bir şekilde memleketi Washington'a geri döndü. Hayalet gemiyi arama çalışmalarını artık Langley'den sürdürecekti. Bu arada CIA yakalanmadan önce El Isra adlı bir projeden söz edildiğini duymuş olabilecek tüm mahkumları bir kez daha sorgulamaya başlamış, ayrıca İslam terörizminin gerisindeki karanlık çevrelerdeki tüm kaynaklarına başvurup bilgi istemişti. Ama kimse bir şey bilmiyordu. Sanki gece karanlığından aydınlığa giden büyük yolculuğu ifade eden bu sözcük, Ekim ayında Peşaver'de balkondan düşerek ölen Mısırlı terör finansörüyle birlikte yok olmuştu. Albay Mike Martin'in maalesef bu görev uğruna canından olduğu sanılıyordu. Görünüşe göre elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Ve eğer Javastar ya da rotası ABD sahilleri olan başka bir yüzen bomba bulunabilseydi, hiç kuşkusuz görevini başarıyla tamamlamış olurdu. Ama kimse onu bir daha görebilmeyi ummuyordu. Labuan adasından dalgıç çantası aracılığıyla yollamış olduğu son yaşam belirtisi üzerinden çok fazla zaman geçmişti. G8 toplantısından 3 gün önce İngiltere'den gelen ipucu esas alınarak başlatılan dünya çapındaki aramalarla ilgili umutlar tükenmeye başlamıştı. Hem de en üst makamda. Marek Gumiyeni, Langley'deki çalışma masasından dışarıdan dinlenmesi olanaksız telefonuyla haberleri vermek üzere Steve Hill'i aradı. ''Çok üzgünüm Steve, özellikle Mike Martin yüzünden ama buradakiler onun öldüğünden eminler ve küresel denizcilik tarihindeki en kapsamlı kontrollerin sonuçsuz kalmış olması onun yanılmış olduğunu gösteriyor.'' ''Peki Sam Seymour'un teorisi konusunda ne deniyor?'' Onun için de aynı şey geçerli. Bu da fos çıktı. Bu gezegendeki her kategoride neredeyse her tankeri kontrol ettik. Geriye yerinin belirlenmesi ve denetlenmesi gereken yaklaşık 50 tane kaldı. Ondan sonra iş tamam. Bu El İsra her ne demekse. Bunu ya asla öğrenemeyeceğiz ya da operasyondan vazgeçildi. Bir dakika, diğer hattan arıyorlar. Bir saniye sonra hatta geri döndü. Kayıp bir gemi varmış. 4 gün önce Puerto Rico'ya gitmek üzere Trinidad'dan ayrılmış. Limana dün varmış olması gerekiyormuş. Henüz gelmemiş. Telsiz çağrılarına da yanıt vermiyormuş. Ne tür bir gemi bu? Tanker, 3000 tonluk. Dinle, batmış olabilir ama bunu hemen araştıracağız. Yükü neymiş? Karşıdan gelen yanıt, likit petrol gazı oldu. Puerto Rico'dan gelen gecikme haberi rafinerinin Houston'daki işletme merkezine büyük alarma yol açtıktan 6 saat sonra Keyhole KH-11 uydularından biri tankeri buldu. Keyhole dinleme algılayıcıları ve kameralarıyla Karayipler'in doğusundaki 926 kilometre genişliğinde deniz şeridini izlemeye almıştı. Bir transponder sinyali almış, bilgisayarda bu sinyalin kayıp olarak bildirilen Donna Maria'dan geldiğini doğrulamıştı. Bu bilgi hiç zaman kaybetmeden aynı anda birkaç makama birden ulaştırılmış ve bu nedenle de Marek Gumiyeni'nin Londra ile yaptığı telefon görüşmesi kesilmişti. Bilginin ulaştırıldığı diğer makamlarsa Tampa'daki CENTCOM, Birleşik Devletler Donanması ve Sahil Güvenlik'ti. Her birine tankerin bulunduğu koordinatlar ayrıntılı bir biçimde iletilmişti. Gemiyi kaçıran adamların transponderi devre dışı bırakmamış olmaları ya büyük bir aptallıktı ya da şanslarının yaver gitmesini ummuşlardı. Gerçekte kendilerine verilen emirleri uyguluyorlardı. Transponder geminin kimliğini ve pozisyonunu bildiriyordu ve devre dışı bırakılması durumunda hayalet gemi oldukları kuşkusunu üzerlerine çekmeleri an meselesiydi. Küçük gaz tankerinin dümeninde hala korkudan sinmiş olan Kaptan Montalban vardı. Tam 4 gündür uyumamıştı, bitkinlikten gözleri her kapandığında tekmelerle uyandırılmıştı. Gemi karanlığa sığınarak Porto Rico ve daha sonra Türk ve Kaykos adalarının batısından geçmiş, sonra da bir süre Bahama adalarını oluşturan 700 ada arasında saklanmıştı. Keyhole onu keşfettiğinde takım adaların en batısındaki Bimini'nin güneyinde batı rotasında ilerlemekteydi. Tampa'da hemen bu rotanın devamı hesaplandı ve hedefin Miami limanının ağzı olduğu öğrenildi. Bu doğruca kentin merkezine giden su yoluydu. Küçük tanker 10 dakika içerisinde dikkate değer yol arkadaşları edinmişti. Denizaltılara karşı kullanılan P-3 Orion tipi bir uçak Key West'teki donanma havalanından kalktı. Tankeri bulduğu birkaç bin metre alçaldı, daireler çizmeye başladı ve her açıdan tankeri kameraya çekmeye başladı. Tanker neredeyse orijinal boyutlarında Tampa'daki operasyon merkezinin yarı karanlık salonunda duvar büyüklüğündeki plazma ekranda belirdi. Teknik görevli ortaya "Vay canına şuna bakın" diye mırıldandı. Birileri açık denizde fırça ve beyaz boyayla tankerin arka tarafına geçerek Maria'daki i'nin ortasına yatay bir çizgi çekmiş ve böylece geminin adını Dona Marta olarak değiştirmişti. Ancak bu beyaz çizgi o kadar beceriksizce çizilmişti ki en fazla birkaç saniye sonra sahteliği anlaşılıyordu. Güney Carolina'nın Charleston kentinde sahil güvenliğe ait Hamilton tipi 2 hücum botu görevi başındaydı ve her iki tekne de açık denizdeydi. Bunlar 717 USCG Mellon ile kardeşi Morgan Tau idi. Daha yakında bulunan Mellon hiç zaman kaybetmeden kaçırılmış olan tankere doğru tam gaz yola çıktı. Teknenin seyir subayı hedefe 90 dakika içerisinde ulaşacaklarını hesapladı. Bu gün batımından az önce orada olacakları anlamına geliyordu. Aslına bakılırsa hücum botu tanımlaması Mellon için yetersiz kalmaktadır. 150 metre uzunluğa ve yüksüz 3300 ton ağırlığa sahip olan Mellon, küçük bir destroyer'in performansına sahiptir. Tekne son hız Nisan yağmurlarıyla kabarmış Atlantik sularında ilerlerken, mürettebatı da her ihtimale karşılık hızla çatışma hazırlıkları yapmaya başladı. Kayıp tanker muhtemelen düşman olarak sınıflandırılmıştı. Mellon'un silahları hiç de şakaya gelecek nitelikte değildirler. Sahip olduğu 3 silahın en hafifi 6 namlulu 20 mm Gatling'dir. Bu makineli tüfek öyle bir kurşun yağmuruna yol açar ki onu bir roket savar olarak kullanmak bile mümkündür. Teorik olarak karşıdan gelen bir roket böyle bir kurşun yağmuru altında paramparça olur. Ne var ki bu falanks silahı uçan cisimlere karşı kullanılmaz. Her şeyi toz duman edecek güce sahip olsa da bir kısa mesafe silahıdır. Teknede bir de 2 adet 25 milimetrelik Bushmaster top vardı. Bunlar Gatling kadar hızlı olmasalar da daha ağırdılar ve küçük bir tankerin gününü tamamen mahvedecek güçteydiler. Taşıdığı 3. silah ise güverteye monte edilmiş olan Otto Malera 76 milimetrelik süper sürat topuydu. Donna Maria ufukta küçük bir nokta olarak belirdiğinde her 3 silah da açılarak kullanılmaya hazır duruma getirilmişti. Adamlar o güne dek bu silahları yalnızca tatbikatlarda kullanmışlardı. Bu nedenle gerçek bir operasyonda kullanmak için yanıp tutuşmamaları için aziz olmaları gerekirdi. Üzerlerindeki Orion her şeyi kamerayla çekiyor ve anında Tampa'ya iletiyordu. Bu arada Mellon tankerin etrafında 8 çiziyordu. Sonra arada 200 metre mesafe bırakarak tankerle paralel ilerlemeye başladı ve hızını düşürdü. Sonra megafonla Donna Maria'ya seslendiler. "Kimliği belirsiz tanker, Birleşik Devletler Sahil Güvenliği'ne ait Mellon konuşuyor. Motorları durdurup olduğunuz yerde kalın. Tekrarlıyorum, olduğunuz yerde kalın, gemiye geliyoruz." Güçlü bir dürbünle bakıldığında dümendeki adam görülebiliyordu. Her iki yanında da birer adam duruyordu. Tankerden herhangi bir yanıt gelmediği gibi hızında da bir düşüş görülmedi. Aynı talimat bir kez daha tekrarlandı. 3. seslenişten sonra kaptan tankerin burun kısmına doğru denize tek bir top atılmasını buyurdu. Sular fıskiye şeklinde ön güverteye indiğinde inip birilerinin geminin bir tanker olduğunu gösteren boru ve hortumları boş yere gizlemeye çalıştığı tenteleri ıslattığında Donna Maria'nın köprüsünde bulunan adamların mesajı anlamış olmaları gerekiyordu. Ne var ki tanker hızını düşürmeden yoluna devam etti. Sonra köprünün arkasındaki arka kameradan 2 adam çıktı. Birisinin omuzunda M60 MP asılıydı. Bu boş bir girişim olmakla birlikte tankerin kaderini belirlemiş oldu. Batan güneşte adamın yüz hatlarından Kuzey Afrikalı olduğu açıkça görülebiliyordu. Ateş ettiyse de kurşunlar Mela'nın üzerinden geçip gitti. Daha o anda üzerine doğrultulmuş 4 M16 otomatik tüfekten çıkan kurşunlar göğsüne isabet etti. Bu anlaşma çabalarının sona ermesi anlamına geliyordu. Cezayirli sırt üstü devrilip demir güverte kapağı kapandığında Mela'nın kaptanı söz dinlemeyen tankeri batırmak için izin istedi. Ama istediği izni alamadı. Üstten gelen yanı son derece net ve açıktı. Derhal geri dönün. Oradan olabildiğince çabuk uzaklaşın. Gemi yüzen bir bombadan farksız. Gemiyi arada 2 kilometrelik mesafe bırakarak izleyin. Mellon esefle son sürat oradan uzaklaşarak tankeri kaderiyle baş başa bıraktı. Bu arada çoktan havalanmış olan 2 F-16 Şahin 3 dakika içerisinde orada olacaktı. Florida yarımadasında Pensacola hava üssünde günün 24 saati 5 dakika içerisinde göreve hazır duruma geçecek bir hava filosu bulunmaktadır. Bu filo büyük çoğunlukla hava, bazen de deniz yoluyla Florida'ya ve komşu eyaletlere kokain taşıyan uyuşturucu kaçaklarına karşı kullanılmaktadır. Bulutsuz akşam alacakaranlığında batmakta olan güneşin olduğu yönden geldiler. Bimini'nin batısında seyreden tankere odaklandılar ve Maverick füzelerini hazır duruma getirdiler. Pilotlar önlerindeki ekranlarda füzelerin hedeflerine kilitlendiklerini gördüler ve tankerin ölümü son derece mekanik, kesin ve duygusuz gerçekleşti. Takım şefinin kısa komutuyla birlikte Maverick'ler kılıflarından çıkmış ve burunlarının belirlediği yönde ilerlemişlerdi. 2 saniye sonra 135 kilogram patlayıcı taşıyan savaş başlıkları tankere isabet etmişlerdi. Tankerin yükü maksimum gücü yaratmak için özel olarak hazırlanmamıştı. Ama Maverick'lerin tankerin derinliklerinde patlaması istenen sonucun alınması için yeterli olmuştu. Mela'nın mürettebatı 2 kilometre mesafeden Donna Maria'nın infilak edişini izledi. Gördükleri manzara gerçekten çok etkileyiciydi. Adamlar sıcağı yüzlerinde hissettiler ve yanan benzinin keskin kokusu burunlarına kadar geldi. Her şey çok çabuk gerçekleşti. Sonrasında su yüzeyinde için için yanmaya devam eden hiçbir parça kalmamıştı. Tankerin ön ve arka kısımları erimiş hurdadan ibaret 2 ayrı parça halinde battı. Tankerin ağır dizel yakıtının son bir bölümü 5 dakika kadar daha yanmaya devam etti. Sonra deniz hepsini yuttu. Ali Aziz El Hattab da tam olarak böyle olmasını istemişti. 1 saat sonra bir resmi davet sırasında ABD başkanının kulağına bir not fısıldandı. Başını olumlu bir anlamda salladıktan sonra kendisine haberi ileten ulağa, ertesi sabah saat 8'de Oval Ofis'te kendisine ayrıntılı bir rapor sunulmasını istediğini belirtti. Sonra yeniden çorbasını kaşıklamaya devam etti. Saat 8'e 5 kala CIA şefiyle Marek Gumiyeni Oval Ofis'e alındılar. Gumiyeni daha önce 2 defa bu salona girdiği halde bu kez de çok etkilenmişti. Başkan ile diğer 5 gizli servis şefi orada hazır bulunuyorlardı. Formaliteler çabucak halledildi. Marek Gumiyeni'den Kazaya adlı bu uzun ve zahmetli operasyonun gidişatı ve sonlanması ile ilgili bilgi vermesi istendi. Gumiyeni sözü fazla uzatmadı. Gül bahçesine bakan kurşun geçirmez camlı pencerenin önünde oturan adamın uzun açıklamalardan nefret ettiğini biliyordu. Geçerli kural şuydu: 15 dakika konuş, sonra çeneni kapat. Marek Gumiyeni kaz ayağının karmaşık ayrıntılarını 12 dakikaya sığdırmayı başardı. Sözlerini tamamladığında uzun bir sessizlik oldu. Başkan yardımcısı, yani İngilizlerin verdiği ipucu doğru çıktı öyle mi diye sordu. Evet efendim, El-Kaide'nin içine sızan ajanları, ki kendisi sonbaharda tanışma onuruna eriştiğim çok cesur bir subaydır, sanırım bu uğurda canını verdi. Eğer hala hayatta olsaydı mutlaka bir yaşam belirtisi gönderirdi. Ama haberini de gizlice göndermişti. Terör silahı gerçekten de bir gemiymiş. Dışişleri Bakanı sessizliği bölerek, her gün dünyanın dört bir yanında böyle tehlikeli yüklerin nakledildiğini bilmiyordum diye konuştu. Ben de öyle diye onayladı başkan. Peki bana şimdi G8 toplantısı ile ilgili nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Savunma Bakanı Ulusal Güvenlik Başkanı'na bir bakış fırlattıktan sonra başını salladı. Görünüşe göre yeşil ışık vermek konusunda hemfikirdiler. Sayın Başkanım, ülkemize ya da daha somut ifade etmek gerekirse Miami'ye yöneltilen tehdidi dün akşam bertaraf etmeyi başardık. Tehlike geçti. G8 toplantısına gelince toplantı boyunca Birleşik Devletler donanmasını koruması altında olacaksınız ve donanma size bir şey olmayacağı konusunda güvence verdi. Bu nedenle size önerimiz, toplantıya endişeniz olmadan katılmanız. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, pekala o halde ben de öyle yaparım diye karşılık verdi.
Ayrım sonu.